Ayrım 12. Son Yüzleşme. Lisa Gardner. Sayfa 137. 9. Bölüm. Rüyamda annemi görmüştüm. Kahverengi dora renkli ufak bir mutfakta cılız suratını bir perde gibi gizleyen koyu renk saçlarıyla tezgahın hemen yanında durmuş kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Şeker, baharat ve hoş tat, işte küçük kızlar bundan ibaret. Rüyamda 3 yaşındaydım. Bebekler için yapılmış bir mama sandalyesine oturtulmuştum. Sırtım yapış yapış vinil kumaşlı arkalığa yapışmışken önümde kurumuş yumurta ve bulanık yulaf ezmesi lekeleriyle dolu plastik beyaz bir tepsi vardı. Sandalye öylesine sıkı kapatılmıştı ki tepsi karnıma baskı yaparak canımı acıtıyordu. Sandalyeden kalkmak istiyordum. Sızlanıyor, ağlıyor, yaygara koparıyor, kıpırdanıp duruyordum. Eğer minik ellerimi sandalyenin kilitlerine uzatabilseydim kurtulabilirdim belki. Ama bunu daha önce denemiştim. Sandalyeden kalkmayı başarmıştım da. Ama bu kez de annem kilitlerin yerini değiştirip sandalyenin arkasına denk getirmişti onları. Şimdi artık rahatsız bir biçimde sandalyede tutsaktım ve her ne kadar aç olsam da orada oturmak istemiyordum. Annemin elinde bir ampul vardı. Ampulü oturma odasındaki kırılmış beyaz lambadan almıştı. Şarkısını mırıldanırken onu yavaşça olduğu yerden çıkarmıştı. Şeker, baharat ve hoş tat, işte küçük kızlar bundan ibaret. Annem elindeki ampulü mavi kasenin içine koyup eline metal bir kaşık aldı ve bütün gücüyle ampule vurdu. Belli belirsiz bir kırılma sesi çalınmıştı kulağıma. 3 yaşında olmayan yetişkin halim ve tutsak edilmeyen halimle o sesin ampulün kırılma sesi olduğunu ancak şimdi anlayabiliyordum. Tutsak olan 3 yaşındaki halim ise kocaman mavi gözleriyle annemin şarkısını mırıldanırken ampulü ezişini seyrediyordu. Sonra annem kafasını kaldırıp bana gülümsedi. Kasenin hemen yanında bir kavanoz fıstık ezmesi vardı. Annem kavanozun kapağını kıvırarak açtı ve sonra da kaşığı içine daldırdı. Aldığı koca bir kaşık fıstık ezmesini mavi kasedeki ampul kırıklarına ekledi ve karıştırdı. ''Şeker, baharat ve hoş tat'' dedi annem. ''Küçük kızlar bundan ibaret.'' Sonra mama sandalyeme yaklaştı ve kaseyi önümdeki sımsıkı beyaz tepsiye koydu. Kase şimdi artık donmuş bir parça yumurta kalıntısının tam üzerindeydi. Yumurtanın kasenin altında ezilip çıtırdayarak çıkardığı sesi duyabiliyordum. Annem son derece şık giyinmişti. Dudaklarında ruj, yanaklarında allık vardı. Kahverengi saçları yeni yıkanmıştı. Saçları sırtından aşağı uzun ve ışıl ışıl dökülene kadar taramıştı onları. Artık pırıl pırıl parlayan kahverengi kızıl bir şelale gibi gözüküyordu. O saçlara dokunmak istiyordum. Avuçlarımın arasına almak, annemin o daha yumuşak, sevecen yüzünü görmek istiyordum. Annem güzeldi. Bu beni hem büyülüyor hem de korkutuyordu. Annem şarkısına devam edip şeker, baharat ve hoş tat dedi. Ah ama Charlie tatlım, hoş kızların sonu çabuk gelir. Sonunun çabuk gelmesini istemiyorsun değil mi? Dünya cesur küçük kızlar ister, güçlü küçük kızlar. Şeker, baharat ve kırık cam, işte küçük kızlar bundan ibaret olmalı. Böyle diyerek kaşığı kaseye daldırdı. İşte uçak geliyor, haydi Charlie, iyi bir kız ol bakalım, aç ağzını. Uçak geliyor, hanimiş ambar, vuu, vuu, vuu. Sonrasında hatırladığım kan kustuğumdu. Hemen acil servise gittik. Hemşireler hemen etrafıma toplanıp beni içeri almışlardı. Her yerime bakmışlar, muayene etmişlerdi. Doktor gözlerime bir ışık tutmuştu. Bir yandan karnımı tutuyor, bir yandan da inliyordum ama ağlamıyordum. İyi kızlar cesur olurdu, iyi kızlar güçlü olurdu. Ağrım, şiddetli kramplarım, gözümü açtırmayan bir ishalim vardı. Yüzüm ter içinde yanıyordu. Ama söz vermiştim. Söz, söz, söz. Tek damla gözyaşı dökmeyecektim. Güzel güzelliğiyle etrafa ışık saçan annem doktora, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum diyordu. Sadece bir saniyeliğine arkamı döndüm, yeniden döndüğümde elindeki ampulü yiyordu. Doktor, ciddiyim. Nasıl bir çocuk ampul yiyebilir ki? İyi kızlar cesurdur, iyi kızlar güçlüdür. Yalnız bir anne olmak kimi zaman çok zor. Yani o çok sevdiği fıstık ezmeli sandviçini yapmak için mutfağa daha yeni girmiştim. Sonra da çamaşırları yıkamış, oturma odasındaki oyuncakları toparlamış ve banyoyu temizlemiştim. Ve evet, ampullerden biri patlamıştı. O yüzden değiştirmek üzere onu çıkarmıştım. Ama inanın aklıma hiç bunun olabileceği gelmedi. Hiç düşünemedim. Üzgünüm, çok üzgünüm. Ağlamak istemiyorum ama o kadar uzun süredir uyuyamadım ki. Kızımın ne kadar yaramaz, hareketli olduğunu bilemezsiniz. Şimdi başımıza bir de bu çıktı ve bizim sosyal güvencemiz bile yok ve çok üzgünüm. Biraz oturabilir miyim? İyi kızlar cesurdur, iyi kızlar güçlüdür. Doktor annemin omzuna hafifçe dokundu ve sonra da her şeyin hallolacağını söyledi. Anneme onun elinden geleni yaptığını ve onu anladığını söyledi. Bense yan dönüp karnımı tutarak bir kez daha kan kustum. Konuşmak istiyordum, sesime yeniden kavuşmak istiyordum. Ama dilim şişmiş, yanaklarım parçalanmıştı ve boğazım yanıyordu. Başucumda bir hemşire daha vardı. Elindeki soğuk bir bezle durmadan ağzımı siliyor, nazik parmaklarıyla alnıma dokunuyordu. Gözlerimi ona diktim. Kara saçlar, kara gözler, güzel bir yüz. Konuşmalıyım, bunu çok istiyorum. Ağzımı açmaya çalıştım. Bunu yapmam gerektiğinin, çaresizce buna ihtiyacım olduğunun farkındaydım. Konuşmalıydım, konuşmalıydım. Ampulden değil ama fıstık ezmesinden bahsetmeliydim. Söylemem gereken bir şey daha vardı. Ah, bir söyleyebilseydim. İyi kızlar cesurdur, iyi kızlar güçlüdür. Ağzımı açtım. Ama hemşire arkasını döndü. Sanki niyetimi anlamış gibi odanın diğer ucuna gitmişti. Annemse doktorun omzunun üzerinden bana bakarak zafer kokan bir ifadeyle gülümsüyordu. Gözlerimi Cambridge'deki kiralık odamda zifiri bir karanlığa açtım. Kalbim delicesine çarpıyordu. Saçlarım terden sırılsıklamdı. Üzerimdeki gri bluz terle üzerime yapışmıştı. Aklımdaki kelimeler halen dilimin ucundaydı. O zaman söylemeyi asla beceremediğim sözler. Hatırlamamın yıllar aldı ama bir daha da aklımdan çıkmayan sözler. Bebek ağlıyor. Tek söylemek istediğim buydu. İçimdeki çaresiz güdüyle doktora, hemşireye, birilerine söylemek istediğim buydu. Gerçi teoride hatırladığım bir bebek yoktu. Teoride annemin tek bebeği bendim. Bebek ağlıyor. Koridorun ucunda diye düşündüm bir an ve bir anlığına aklımda bir isim, burnumda bir koku, bir anının hayalinin hayali canlanıverdi. Bir kız bebek ağlıyordu. Gözlerimi sımsıkı yumdum. Sanki işe yarayacakmış gibi ellerimi göz çukurlarıma bastırdım. Hatırlamak için mi yapmıştım bunu, yoksa unutmak için mi? Bunu hiç bilemedim. Bunca yıl sonra bile bunu hiç bilemedim. Annem canımı yakardı, bunu biliyordum. O iyi değildi, çok hastaydı. Öyle ki yaptığı o son olaydan sonra dönmemek üzere uzaklaştırılmıştı. Sanırım bir akıl hastanesine gitti. Çünkü hasta insanlar genelde oraya giderlerdi. Ve mahkemenin ardından hapse de gidecekti hatırladığım kadarıyla. Annem uzaklara gitmişti. Nancy teyze beni hastanede gördüğü ilk gün böyle demişti bana. Ben de bir daha bu konuyu hiç açmadım. Annemin adını anmak sanki uyuyan şeytanı uyandırmakmış gibi hissediyordum. Bu yüzden ben hiç sormadım. Nancy teyze de hiç anlatmadı. Kötü bir şeyler olmuştu. Her zamankinden daha kötü ve ben ne olduğunu çok iyi biliyordum. İçimde derinde bir yerlerde her şeyin farkında olduğumun bilincindeydim. Aslında her şeyi dün gibi hatırlıyordum. Ama ne hatırladığımı hatırlamak istemiyordum. Yaptım da bilerek ya da bilmeyerek geçmişimi almış, paketleyip bir daha hiç ortaya çıkarmamak üzere kaldırmıştım, unutmuştum. Belki yaşadıklarımla baş etmenin en iyi yolu bu değildi ve bu bunun bazı sonuçları olmayacağı anlamına da gelmiyordu. Anlaşılan o ki aklınızdakilerin bir kısmını bir kez sildiğinizde artık neleri silmek istediğinizin kontrolünü elinize alamıyorsunuz. Bugüne dek aklımda kalan her şey hep tesadüfi olmuştu. Zaman, günler, haftalar aklımdan uçup gidiyordu. En yakın arkadaşlarımla yaptığım konuşmalar, hayati değer taşıyan final sınavından önceki son ders, hatırlamak istediğimde hiç orada değillerdi. Jackie ve Randy kafam bedenime yapışık olmasa onu bile bir yerlerde unutacağım diye benle dalga geçiyorlardı. Ben de derin düşüncelerle onlarla birlikte bu duruma gülerdim. Gerçekten Jackie beni dün gece aramış, onunla tam 2 saat konuşmuş ve sonra da ne konuştuğumuzu unutmuştum. Öyle mi? Randy bana yakışıklı Tom Eastman'la ilk buluşmasını her şeyiyle anlatmıştı ve ben şimdi tek bir detayı bile hatırlayamıyordum. Öyle mi? Bunu ancak işletim sistemindeki bir arıza olarak tanımlayabilirdim. Yani belleğimdeki son 8 yılı silmek için kendimi paraladığımda bazı hataların olması da normaldi sanırım. Ayrıca her ne kadar zihnimdekileri tutmuş, unutmuş ya da görmezden gelmiş olsam da hatırladıklarım her geçen gün bir önceki güne göre daha fazlaydı. Muhtemelen endişemin artmasıyla zihnimdekiler de giderek canlanacaktı. Sonra geçmiş bir şekilde rüyalarıma sızacaktı. Tıpkı bir zamanlar sıska deli bir annenin sıska yalnız kızıyla yaşadığı bir filmin makarasından makaslanmış birkaç parçası gibi zihnimde can bulacaktı. Ve o anne kızını cam kırıklarıyla besliyor, mutfak çekmecelerinde parmaklarını eziyor, dik merdivenlerden aşağı yuvarlıyordu. Çünkü küçük kızlar cesur ve güçlü olmalıydı. Ta ki o küçük kız gün gelip de büyüyüp güçlü cesur bir kız olup savaşı kazanıncaya dek. Bu hissi iliklerime kadar hissediyordum. Annem bir şey yapmıştı ama savaşı ben kazanmıştım. Ve artık annemi sormuyordum. Çünkü kalbimin derinliklerinde alacağım cevabın duymaya hazır olmadığım şeyler anlatacağını biliyordum. Bebek ağlıyor. Kız bir oyuncak ayı. Beyaz farbalalar, pembe puantiyeler. Şeker, baharat ve hoş tat. Hatırlama, unut gitsin, aklından çıkar. Geçmiş ne güzellik getirebilir ki, hele de benimki gibi bir geçmiş. Kaldı ki oyunun tam da bu aşamasında bana ne puan kazandırır. Avcıya yem olmuş bir kadının sona ihtiyacı yoktur. Avcıya yem olmuş bir kadının sadece savaş hünerlerine ihtiyacı vardır. Aniden yataktan kalkıp karanlık odamdaki saate baktım. 21 Ocak akşamı saat 20'ye kadar her ne kadar sürem kaldığını hesapladım. İşte o an benim için 0. saatti. Katilim en sonunda beni bulmuş olacaktı. 78 saatim kalmıştı. Üzerime antrenman kıyafetlerimi geçirip tulipin tasmasını aldım ve koşmaya hazırlandım. Babam Boston'da yaşıyor. Nancy teyzemle bugüne dek yaptığımız tek kavga da onunla ilgili. Yine de bu konu pek konuşulmayan, pek hatırlanmayan bir konu. Ama evet, bir babam var. Zengin biri üstelik. En son duyduğuma göre 5. ya da 6. karısıyla beraber. Kardeşlerim de var. Daha doğrusu üvey kardeşlerim. Onlarla hiç tanışmadım ve eminim ki babam onlara da ancak bana yaptığı kadar babalık ediyor. Babamın babalıktan anladığı sperm bağışından farksız, güzel bir kız görür, onunla yatağa girer. Kız yeterince gençse, yeterince güzelse, estetik açıdan yeterliyse belki evlenebilirler de. Ta ki başka bir güzel kalbini çalana kadar. Bu durumda tek açıklama şu oluyor: hey, o bir erkek, elinde değil. Sanıyorum ki annemle de Breton ormanlarındaki Washington Dağ Oteli'nde tatildeyken tanıştılar. Annem o zamanlarda 17 yaşındaydı ve otelde kat görevlisi olarak çalışıyordu. Babam ise 30'undaydı ve kendine eğlence arıyordu. Nancy teyzenin anlattığına göre annem ona hamile olduğunu söylemiş. Ama babam onunla evlenmemiş. Tek yaptığı para göndermek olmuş. Sperm bağışçısı, çek yazıcısı. Ne harika bir adam ama. Bakımımı hiçbir zaman üstlenmemiş, merak da etmemiş. Yani hikaye böyle ve henüz yolun başındayken annemle irtibatı koparmışlar ki bu beni çok şaşırtmıştı. Babam annemi bırakmıştı belki ama annem onun gitmesine nasıl izin vermişti anlayamıyordum. Belki durdurmak istemişti ama annem onun için ancak bir dağ faresi olabilirdi. Ne de olsa o büyük şehirde yaşayan bir finans adamıydı, paralıydı, daha da çok kazanıyordu. Kibrine sarıp sarmaladığı bir değer sistemi vardı. Annemin hiç şansı yoktu belki de. O geceki olaydan sonra sanırım New York polisi ilk onu aramıştı. Annem onu her ne kadar telefonu olmasa da acil durumda aranacaklar listesine yazmış olmalıydı. Ama polisler akıl hastası 25 yaşında bir kadından çok daha zekiydiler. Bu yüzden birkaç günde izine ulaşmayı başarmışlardı. Ne var ki babam yurt dışındaydı. Paris'te mi, Londra'da mı, Amsterdam'da mıydı? Hatırlamıyorum. Babam polisleri Nancy teyzeme yönlendirmişti. Nancy teyzem de hiç düşünmeden, hiç görmediği yeğeni için sorumluluk alma yüceliğini göstermişti. Nancy teyze o zamanlarda bir pansiyon işletiyordu. Haber ansızın geldiğinden New Hampshire'ın yabani ormanlarından New York'un yaban hayatına gelmesi birkaç gününü almıştı. O günler benim için halen çok bulanık. Gözlerimi bir hastane odasında açtığımı hatırlıyorum. Hala yaşıyor oluşuma şaşırmıştım. Sonraki hissim ise derin, çok derin bir hayal kırıklığıydı. Yatağımın hemen başucunda bir sosyal hizmet çalışanı vardı. Keskin köşeli yüzünü ortaya çıkaran kısa siyah küt saçları vardı. Nazik birine benzemiyordu pek. Anaç tavırları yoktu. Sert bakışlıydı ve geveleyerek konuşuyordu. Doktorlar apandisitimi almışlardı. Hatta belki aldıkları başka şeyler de olmuştu. Görünüşe göre senelerce cam ve düşük dozlarda fare zehiri yemek iç organlara hiç iyi gelmemişti. Ama yanımdaki sosyal hizmet çalışanı hızla iyileştiğimi söylemişti. Daha iyi olacaktım. Bu hisle yine derin, çok derin bir hayal kırıklığı yaşadım. Ben o kadınla hiç konuşmadım. Hemşirelere de doktorlara da tek kelime etmedim. Hepsi bana ihanet etmişti. Beni yaşamaya zorlamışlardı. Bu yüzden onlardan nefret ediyorum. En nihayetinde teyzem gelmişti. Elimi tuttuğu an artık annemin kızı değil, teyzemin yeğeniydim. Başıma gelen en güzel şey buydu. Nancy teyze annemin ondan 6 yaş büyük kız kardeşiydi. Kıvır kıvır kısacık gümüş beyazı saçları vardı. Dediklerine göre bizim ailede erken yaşta saç ağarması irsiydi. Tıpkı mavi gözlerin ve güçlü çene yapısının olduğu gibi. Ama beyaz saç teyzeme çok yakışıyor. Onun o mavi gözlerini, çıkık elmacık kemiklerini ortaya çıkarıyordu. Bu gerçek teyzemin çok da umurunda değil gibiydi. Annem erkeklerin ilgisine ne kadar düşkünse, teyzem de onları kendinden uzak tutmaya o kadar düşkündü. Anne ve babaları trafik kazasında öldüklerinde, ki New Hampshire'da her yerde yolunuza geyik çıkabileceğinden yavaş gitmenizi söyleyen pek çok tabela vardı, teyzem ailenin ebeveyn rolünü üstlenmişti. Annem o zamanlarda da hırpani bir çocukmuş, teyzemse daha o zamanlardan sorumluluk sahibiymiş. Annemin ve teyzemin ilişkilerinin annem Boston'lu bir finansçıdan hamile kalmadan önce de gergin olduğunu söylememe bilmem gerek var mı? Her ikisi de farklı hayatlar sürüyorlardı. Ta ki bir gün telefon çalıp da teyzem bir olayın yaşandığını ve bir yeğeni olduğunu öğrenene kadar. Ondan sonrası onun için bir kez daha yeni bir hayat demekti. Tüm çocukların aksine ben teyzemi hiç takdir etmedim. Ta ki bir gün benim kendi telefonum çalıp bir olayın, bir trajedinin, beklenmedik bir kaybın haberi bana da iletilene kadar. İşte o an bana yol göstermesi için teyzeme yöneldim. Çünkü annemin kızı olmak ve teyzemin yeğeni olmak arasında verilen seçeneği teyzemin yeğeni olmaktan yana kullanmıştım. Teyzem cesurdur, teyzem güçlüdür. Kırık cam parçaları çiğnemek de neymiş? Azıcık bir yardımla New Hampshire dağlarında hiçbir sağlık güvencesi olmadan kahvaltı ve yatak hizmetli bir pansiyon işletmek ne zor. Öyle bir yer hayal edin ki Ocak ayında sıcaklıklar -20 derece ve Bostonlu misafirlerin valizlerine koymayı unuttukları her şapkanın, her atkının ve eldivenin suçlusu sizsiniz. Turip ile kavşakta yavaşlayıp ışığın değişmesini beklerken ve sonra da yaya geçidinden hızla koşarken teyzemi düşünüyordum. Bana kalırsa o 21 Ocak'ta hayatını değiştirecek daha iyi bir telefon almayı hak ediyordu. Şimdi 10 kilometrelik koşumda kalbim delicesine çarpıp yüzümden ter damlarken yanımda koşan köpeğim ve kıçımdaki silahımla teyzemin beni görmesini hiç istemezdim. Çünkü bana ilk bakışında gerçeği görecekti. Çarpışmayı kazansam da savaşı kaybettiğimi anlayacaktı. Çünkü ben de mosmor gözlerim, çökmüş yanaklarım ve ketum suratımla tıpkı annem gibiydim. İçimde taşıdığım o dağlar beni terk etmişti. Teyzem de öyle. Koca bir şehirde ıssız ve bir paranoyayla savaşırken hiç olmamam gereken biri olmuştum. Bugünlerde ben annemin kızıydım. Sadece artık kırık cam parçaları çiğnemiyordum o kadar. Üzerimde 22 kalibrelik bir yarı otomatik taşıyordum ve bu akşam saat 19'dan sonra bu aleti nasıl kullandığımı bir kez daha ispat edecektim. 10. Bölüm.
Merhaba, benim adım Abigail. Seninle tanışmış mıydık?
Endişelenme, yakında tanışacağız.
Merhaba, benim adım Abigail.
12. ayrımın sonu. Sayfa 148.